Ayrım 46. İstanbul'da ürkek bir gece hayvanının yaşamı. Yohannes Lepsius izlendiğini, gözaltında tutulduğunu biliyor. O nedenle Tokatlıyan Oteli'nden dışarıya genellikle geceleri çıkıyor. Geldiğinin ilk günü Alman elçiliğini görev icabı ziyaret etti. Bakan, elçilik sekreteri ya da basın ateşesi yerine İstanbul'a geliş sebebini açıkça soran alt memurlardan biri kabul ediyor Lepsius'u. Yanıt, çok sevdiği bu kente belli bir amaç gütmeksizin sadece biraz dinlenmek için geldiği yolunda. Gerçekten de amacının belirsizliği doğru. Ne yapacağı konusunda belli bir düşüncesi yok. Ne İttihatçılar tarafından ne de artık Almanlar tarafından istenmediğinin farkında. Bir süre önce büyük uğraşlar sonucu Enver Paşa ile görüşmesini sağlayan o seçkin deniz binbaşısıyla Pera'nın caddelerinden birinde karşılaşmış ama adam belirgin biçimde çevirmişti başını. Hakkında ne alçakça dedikodular dolaştığını Tanrı bilir. Çoğu kez bu Osmanlı başkentinde tamamen terk edilmiş olduğunu, ana vatanın temsilciliğinin kendisini desteklemesi bir yana, neredeyse düşman kesildiğini düşününce buz kesiyor. İttihat onu öldürmeye kalksa cenazesinin büyük diplomatik gürültüye yol açmayacağı kesin. Cesaretini yitirdiği anlarda ülkesine dönmeyi düşünüyor. Burada zaman yitirmekten başka bir şey yapmıyor. Ağustos'un 3. haftası geldi bile. İstanbul Boğazı üzerinde sıcaklık anlatılmaz boğuculukta. Ne yapmak istiyorum burada diye soruyor kendisine. Durumunu 7 kez sürgülü demir kapıyı maymuncuk kullanmadan çıplak elleriyle hem de polis kendisini izlerken kırmaya çalışan tecrübesiz bir hırsıza benzetiyor. Fakat şu kesin, ülkenin içlerine geçit veren 7 kez sürgülü demir kapı gerçek yardımın ucu göründüğü gibi hemen aralanmalı. Resmi yollardan ülke içine akan bütün o paralar yardımın gerçekleşmesine yol açmıyor. Yohannes Lepsius Ermeni Patriği Monsignor Saven'i ziyaret etmeyi göze aldı. Onu son gördüğü günden bu yana başpapazın sönmüş bedeninden yaşamın son kalıntıları da çekilmiş gibiydi. Dindar adam başka şeyler düşünerek konuğuna dikiyor gözlerini. Karşısındakini tanıyınca gözyaşlarını tutamıyor. ''Kendinize yazık edeceksiniz oğlum.'' diye fısıldıyor. ''Buraya geldiğinizi öğrenirlerse.'' Papaz yokluğunda gelişen gerçekleri bütün dehşetiyle öğreniyor şimdi. Patriğin anlatımı öz ve kuru, sanki hiç konuşmuyor gibi. Artık bütün kurtarma girişimleri sadece umutsuz değil, aynı zamanda göç tamamen uygulandığı için gereksiz de. Din adamlarının büyük bölümü, politik önderliğin ise tamamı katledilmiş durumda. Artık halkı sadece açlık çeken kadın ve çocuklar oluşturuyor. Bu Ermenilere Almanya ya da tarafsız ülkelerden gönderilen yardım, Enver'le Talat'ın öfkesini yeni dehşet eylemleri için tahrik etmekte. En iyisi hiçbir şey yapmamak, sessiz kalmak, ölmek. Acaba Lepsius Patriklik binasının ajan ve muhbirlerle kuşatıldığını fark etmedi mi? Bu odada söylenen her söz hemen yarın mutlaka Talat Bey'in bilgisine sunuluyor. Gözlerini dehşetle kırpıştıran Monsignor Saven konuğun kulağına ağzını yaklaştırması için ricada bulunuyor. Böylece Lepsius, Musa Dağı'da Ermeni ayaklanmasını, Osmanlı ordusunun yenilgisini, dağın şimdiye kadar ele geçirilemediğini öğreniyor. Patriğin fısıldayan sesi titremekte. Korkunç değil mi? Ordunun yüzlerce ölü verdiği söyleniyor. Yohannes Lepsius hiç de korkunç bulmuyor bunu. Mavi gözleri kelebek gözlüğünün altından çocukça bakıyor. Korkunç mu? Hayır, mükemmel. Böyle 3 Musa Dağı daha olsa durum değişirdi. Ah Monsignor, keşke Musa Dağı'da olsaydım ben de. Papaz dikkatsiz davranıp yüksek sesle konuştu. Patrik korkudan donmuş halde ağzını kapatıyor Lepsius'un. Veda ederken Alman sosyal yardımı tarafından toplanan paranın bir miktarını başpapaza veriyor. Saven banknotları sanki elinde tuttuğu kormuş gibi kasaya kilitliyor aceleyle. Bu paraların hedeflenen bölge Deir ez-Zor'a ulaşacağına ilişkin umut büyük değil. Monsignor konuğunun kulağına adamın önce hiç anlamadığı bir şeyler fısıldıyor yine. Patriklikten bizim gibiler, siz ya da başka Almanlar ve tarafsız insanlar değil, aracı ve yardımcı olacak Türkler bulunmalı. Anlıyor musunuz? Türkler! Neden Türkler diye mırıldanıyor Lepsius yavaşça. Gözünün önünde Enver Paşa'nın yüzü var. Çılgın bir düşünce. Çılgın bir düşünce ama yine de Lepsius'tan bağımsız kendisini gerçekleştirme yolunda. otelin yemek salonunda Lepsius 40 yaşlarında bir doktorla tanıştı. Profesör Nesimi Bey, Batılılara benzeyen şık bir adam. Tokatlıyan'da kalıyor ama muayenehanesi Pera'nın kibar caddelerinden birinde. Lepsius profesörü önce Jön Türk dünyasının sempatik bir şahsı olarak değerlendiriyor. Avrupa'yı bilgisine ve mükemmel kesilmiş redingotuna rağmen bu görüntü yanıltmakta. İki adam birçok kez sohbet ediyor, 3 ya da 4 kez de birlikte yemek yiyorlar. Lepsius son derece çekingen ve dikkatli, öyle olmak zorunda. Fakat öteki hiç dikkatli değil, hiçbir şeyden çekinmiyor. Adam egemen politik eğilime ve Enver Talat diktatörlüğüne karşı duyduğu nefreti açıktan açığa ifade edince dehşete kapılarak susuyor Alman. Adam ajan provokatör olabilir mi? Fakat kültürlü Nesimi'nin kibar görünüşüne, mevkiine, üslubuna, şaşırtan yabancı dil bilgisine bakınca papazın kuşkusu gülünçleşiyor. Enver'in elinde bu seviyede ajan provokatör olamaz. Buna rağmen tuzağa düşmeyecek kadar akıllı papaz. Bir Hristiyan din adamı olarak Ermeni dindaşlarının kaderini hafifletmeye çalıştığını inkar etmemekte ama herhangi bir eleştiri yapmıyor. Daha çok kollayan bir dinleyici konumunda. Nesimi'nin Ermeni dostu olmadığı açık ama komitenin sürgün politikasına karşı öfkeden kuduruyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü Ermenilerin cesetleri üzerinde olacak. Konuşurken Lepsius'un yüzünde hiç hareket yok. Ulusun büyük çoğunluğu Enver'le Talat'ın arkasında. Nasıl? Ulusun büyük çoğunluğu mu diye hiddetleniyor Nesimi. Siz yabancılar bu partinin gerçekte ne kadar küçük olduğunu bilmiyorsunuz. En zavallı sonradan görmelerden oluşuyor bu parti. Bu insanların Osmanlı ulusundan oldukları için övünmeleri büyük küstahlık. Çünkü bu safkanlar genellikle içinde bütün Balkanların ırk çeşnisinin yüzdüğü Makedonya kazanından geliyorlar. Bu eski mesele profesör, ırk olgusuna sadece benzer bir şeye ihtiyacı olanlar da yanırlar. Nesimi Lepsius'a hüzünlü gözlerle bakıyor. İlişkilerimizi tam olarak incelemiş sizin gibi birinin bile Türklerin gerçek doğasından habersiz oluşu talihsizlik. Gerçek Türklerin Ermeni sürgününü sizden daha şiddetle reddettiğini biliyor musunuz? Lepsius merakla dinliyor. Bu gerçek Türkler kim profesör, öğrenebilir miyim? Dinlerini henüz kaybetmemiş olanların tümü diyor Nesimi. Fakat daha ayrıntılı açıklamaya yanaşmıyor. Aynı günün akşamı papazın kapısını çalan profesörün tuhaf telaşlı bir hali var. Sizi eğer kabul ederseniz yarın Şeyh Ahmet tekkesine götüreceğim. Bu size verilmiş büyük bir armağan. Ermenilere ilişkin açıkça konuşabilirsiniz. Belki de bir şeyler elde etmeniz mümkün olabilir. Bir kez daha yineliyor. Bu size verilmiş bir armağan. Anlaştıkları gibi yemekten hemen sonra profesör papazı alıyor. Uzun yolu çoğunlukla yaya yürüyecekler. Bugün yaz sıcağı Marmara Denizi'nden gelen hafif serin bir rüzgarla yumuşamış gibi. Bir İstanbul öğleden sonrasının canlı gökyüzünden karşıda Asya yakasında yuvalanmış leylek ve balıkçıl kuşlar geçiyor kümeler halinde. Profesör papazı Enver Paşa'nın Seraskeriyatı'nın Sultan Beyazıt Camii'nin önünden geçirerek Aksaray'ın uzun sokaklarına sokuyor. Yol batıya doğru uzayıp gitmekte. Kent içinin harap karışıklığına girdiler bile. Kaldırımlı sokaklar yok artık. Koyun ve keçi sürüleriyle karşılaşıyorlar. Kararmış ahşap evlerin arasından Bizanslılardan kalma kent surları, çatıları, kuleleri ve saray kalıntıları tehdit edercesine yükseliyor. Lepsius kötü kokmasına rağmen son derece romantik bu kent kesiminden sanatçı gözleriyle zevk alacak ruh hali içinde değil. Bugün tanışacağı İslam dindarlığının odağı da yeni tecrübeler edinme nedeniyle bile ilgilendirmiyor onu. Karşı konulması mümkün olmayan iç sıkıcı bir uğraşın egemen olduğu her düşünce gibi her şey sadece ve sadece Ermeni felaketiyle ilişkilendiriliyor. Yeni bir şeyler yaşama isteği yok şu anda içinde. Plan ve tasarılarla meşgul kafası. Yanındaki adama soru sormasının nedeni merak değil, kafasında geliştirdiği tasarılar. Herhalde Mevlevi dervişlerine gidiyoruz. Lepsius, Filistin ve Küçük Asya'da uzun süre kalmasına rağmen İslam hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyor. İslam'da sadece Hristiyanlığın fanatik düşmanını görmekte. Fakat kendi derinliklerinden hareketle anlamak zorunda olduklarını, yani düşmanlarını en az tanımaları insanların en bulanık zaaflarından biridir. Böylece papazla Müslümanların inanç dünyası üzerine çok az şey biliyor. Mevlevi dervişlerinden söz etmesinin nedeni bu çok bilinen adın ona kolay gelmesinden başka bir şey değil. Doktor Nesimi neredeyse küçümseyici bir hareket yapıyor. Hayır hayır, Şeyh Ahmet bizim üstadımız, halkın kalp hırsızları dediği bir tarikatın lideridir. Komik bir tarikat ismi, neden kalp hırsızları? Bir süre sonra kendiniz göreceksiniz. Ancak yürürken adam yine de bazı açıklamalara girişiyor. İslam dini akımının bir şeriat, öteki tarikat olmak üzere iki büyük kola ayrıldığını söylüyor Alman'a. Şeriat tarikata mensup olmayan Katolik papazlığına oldukça uygunsa da tarikat keşişlik grubuna benzetilerek tahrif edilmekteydi. Derviş olmak, dünyadan vazgeçmek, ömür boyu bir tekkeye çekilmek anlamına gelmezdi. Belli koşulları yerine getiren sadrazam ya da terzi, bakırcı, banka memuru ya da subay, herkes mesleğini ve aile yaşamını terk etmek zorunda kalmadan derviş olabilirdi. Böylece bütün ülkeye çeşitli kardeşlikler yayılıyor ve kardeşler birbirlerini tanımıyor olsalar da her yerde duygularıyla tanışıyorlardı. Johannes Lepsius amaçlanmış dalgınlıkla soruyor. Öyleyse bu derviş tarikatları sayıca büyük bir güç oluşturmalılar. Sadece sayıca değil Bay Doktor, bana inanabilirsiniz. Peki bu adamların dinsel yaşamları nasıl? Bana söylendiğine göre biz de buna çaba harcama, exertieren diyorlar. Ama büyük ihtimalle bu kavram da yanlış. Belli aralıklarla toplanıp ibadet ediyoruz. Zikir deniyor buna. Herkes hayatında bir kez ya da birçok kez tekkede hizmet etmek ve orada uzun süre yaşamak zorunda. Fakat en önemlisi hocamız ve üstadımıza yürekten itaatkar oluşumuzdur. Hocanız ve üstadınız Şeyh Ahmet mi profesör? Lepsius, Şeyh Ahmet'in kim olduğunu açıkça sormamış olmasına rağmen Nesimi yine de yanıtlıyor. O bir velidir, siz aziz dersiniz ama bu çeviride yanlış olur. İnsanların yaşamından daha yüce olan yaşamı sayesinde içinde bazı güçler toplanmıştır. Şu Fransız sözcüğünü bilir misiniz? İnitiyasyon. Şeyh Ahmet de mükemmel olan, göreceksiniz, son derece basit biri oluşu. Yüksek bir duvarın önünde duruyorlar. Görünen selvi ve incir ağaçlarından şebbo ve mor salkımların sarktığı duvarın arkasında bahçe olduğu anlaşılıyor. Profesör bastonuyla kurtçukların delik deşik ettiği kapıya vuruyor. Uzun süre bekliyorlar. Sonra ağır vücutlu, gözleri yumuşaklık ve sevgiyle dolu yaşlı bir adam açıyor kapıyı. Önlerinde harika bir karanlık var. Yüzyıllarca öncesinden kalmış bir sedir ağacı egemen her şeye. Ağacın iki kocaman dalından ağır bir zincirin paslanmış parçaları sarkıyor aşağıya. Nesimi papaza çok eskiden sedir ağacı henüz gençken bu zincirle bağlandığını ve büyümenin içsel gücü demirden zinciri parçalasıya kadar bağlı kaldığını anlatıyor. Derviş yaşamının sembolü. Kent gürültüsünden garip biçimde yalıtılmış bu sessizlikle bir şadırvan şırıltısı duyuluyor. Türklerin suya gösterdikleri saygının etkileyici bir sembolü bu. Bahçenin sağında karanlık, korkutucu bir ev var. Solunda ise aydınlık, güzel bir ev bulunuyor. Ayakkabılarını çıkardıktan sonra aydınlık, ahşap eve giriyorlar. Nesimi yabancıyı karanlık, küçük, dar bir merdivenden çıkararak tahtadan ince duvar ayakları, üst bölümleri telkari gibi oyulmuş duvarlarıyla geniş bir pavyon izlenimi yaratan, tekkenin büyük salonuna doğrudan bakan bir tür locaya götürüyor. O da en güzel halılarla kaplı. Doğu tarafındaki duvarın içine Mekke'ye dönük yüksek minderli bir mihrap yapılmış. Tahta mihrabın iki yanındaki merdivenlerde bazı adamlar oturuyor. Doktor bunları şeyhin temsilcileri ve görevlendirdiği, ona özellikle yakın olan halifeler olarak adlandırıyor. Herkes bu insanların arasında bulunması tuhaf düşen piyade yüzbaşısı bile beyaz sarıklı. Lepsius'un dikkatini sinirsel bir hastalığı varmış gibi görünen çok zayıf, yaşlı biri çekiyor. Sivri sakallı yüzü zaman zaman seyirmekte. Bir de yumuşak esmer sakallı, dikkat çekici güzellikte biri var. Gömlek türü kisve giymiş adamın şeyhin oğlu olduğunu söylüyor Nesimi. Cisminden gümüşü parıltılar saçan genç adamın yanında yine beyaz giysiler içinde şeyhin oğlunun 5 yaşındaki oğlu bağdaş kurmuş oturuyor. Fakat Lepsius görünüşü ve duruşuyla buradakilerin arasında en güçlü kişilik olarak görünen birinden ayıramıyor bakışlarını. Papaz, Bayezid ve II. Mahmud gibi büyük halifeleri, hatta bizzat peygamberi böyle canlandırıyor gözünde. Fanatizmin yiyip bitirdiği bir yüz, maviye çalan siyah sakalı neredeyse göz çukurlarının altına kadar yayılmış. Hiçbir şeyde takılıp kalmayan donuk bakışı dosta da düşmana da acımasız olduğunu gösteriyor. O Bursa türbedarı diye tanıtıyor profesör adamı Lepsius'a ve bu ünvanı sembolik anlamda yüksek bir görevi yerine getirenlere, yani sultan ve evliyaların mezarını bekleyenlere verildiğini anlatıyor. Üstelik türbedar sadece Kur'an konusunda değil, bazı modern bilimlerde de bilgi sahibiymiş. Türbedarın tam karşısında oturan küçük yaşlı adam, evet kehribar tesbihini çeken o beyaz elli adam da ulu sembolik bir görev yapıyor. Peygamberin silsile namesinin vekili. Bu adamlar her zaman tekkede mi yaşarlar? Hayır, bugün şeyhi ziyaret etmeleri mutlu bir rastlantı. Silsile name vekili yaşlı adam çok uzaktan, Suriye'den, Antakya'dan geliyor sanırım. Biliyor musunuz, şeyhimizin en eski dostu odur. Adı Rıfat Bereket Ağa. Rıfat Bereket Ağa diye tekrar ediyor Lepsius dalgın halde, sanki bu ad ona çok yabancı değil gibi. Fakat ne ağaya ne de salonu beklenti içinde mırıltılarla dolduran öteki 30-35 kişiye bakıyor. Gözleri sadece mağrur türbedarda. O nedenle Şeyh Ahmet'in salona girdiğini ancak yerine otururken fark ediyor. Nesimi Bey haklı. Muhtemelen yüz binlerce sadık ruha egemen bu tarikat lideri din adamının dış görünüşü önemi ve gücünü fazlaca belli etmiyor. Ölçülü bir dostluk ve dünyevi konuları pratik olarak değerlendirdiğini saklamayan yüz ifadesine sahip şişman beyaz sakallı biri. Herkes ayağa sıçrayıp elini öpmek için neredeyse hırsla yaşlı şeyhe saldırıyor. İnsanlar saygı ve sevgi kanıtlayarak kendilerini tatmin ettikten sonra Ahmet'in şişman sağ eline eğilen son kişi türbedar. Zikrederek kendinden geçmenin tanığı olacağı şu anda Johannes Lepsius hiçbir şey hissetmiyor. Hatta belirsiz, zor anlatılır bir rahatsızlıkla kuşatılmış durumda. Tören şeyhin güzel oğlunun kendisi gibi beyaz giysiler giymiş 10 gençle birlikte salonun batı duvarına dizilmesiyle başlıyor. Sıranın sağ ucunda küçücük yüzü büyümüş de küçülmüş bir ciddiyetle parıldayan küçük oğlan var. Bir yerden çoban kavalının genizden gelen monoton sesi doluyor içeriye. Adamın biri yaldızlı rahlenin önünde durmuş, yavaş, kulağa hoş gelmeyen ince bir sesle gözleri kapalı olduğu halde bir sure okuyor. Yaşlı Şeyh Ahmet eliyle hafifçe işaret ediyor. Kaval ve ilahi sustu. Şeyhin oğlu çok yavaş yağan yağmuru yüzüyle yakalamak isteyen biri gibi başını kulak kesilerek geriye atmış. Boğazından sanki kutsal kitabın bütün gücünün toplandığı, o akıl sır ermez dizeyi heceleyebildiği için duyduğu mutluluğu taşıyamıyormuş gibi titrek boğuk sesler yükseliyor. La ilahe illallah, Tanrı'dan başka Tanrı yoktur. Şimdi öteki adamlar da başlarını geriye attılar. Bu iman edişin üç hecesinin iki kez tekrarlanması son derece etkili iniltili bir toplam halinde bütünleşiyor. Böylece müzik parçalarında olduğu gibi temaya dokunulmuştur, artık geliştirilecektir. Şeyhin oğlu önce hafif köşeli biçimde sallanıyor. La ilahe illallah kesin bir vezne dönüşünde bedeninin üst tarafını dünyanın dört yönüne ileriye geriye sağa sola sağıyor. Dört hareketi içeren bu sallanma giderek şiddetlenerek ötekilerine de geçiyor. Fakat beden eğitiminde ya da balede olduğu gibi hareketler kesinlikle simetrik değil. Tam tersine, herkes kendi yasasına bırakmış kendisini. Topluluktaki her kişinin kendi tanrısına coşkuyla seslenirken tek başına olduğu görülüyor. Ama bu sayede mekanik eş hareketlerin yaratacağından daha çeşitli ve yüksek bir simetri oluşmakta. Fırtınayla savrulan ormanın kıyıya vurarak kırılan hırçın dalgaların simetriği bu. Kişinin tanrısına özgür ve tek başına gidişini organik topluluk mümkün kılıyor. Yaşlı şeyh halifeler ve öteki katılanlar hafif hareketlerle zikrediyorlar. Genç şeyhin oğlu küçük bedenini umutsuz bir ciddiyetle eğiyor dört yöne. Genel gürültü içinde ara sıra onun dokunaklı çocuk sesiyle ''La ilahe'' dediği duyuluyor. 12 dakika sonra dervişlerin sallanması neredeyse dik açı halini almış, sesler ise düzensiz, boğuk ulumaya dönüşmüş durumda. Yaşlı şeyh yine belli belirsiz işaret ediyor, tören birdenbire kesildi. Katılanların ve izleyenlerin yüreğine sonsuz bir coşku, içsel bir mutluluk dolduğu anlaşılıyor. Yüzler yorgun bir gülümsemeyle nurlanmış. Adamlar kucaklaşıyor. Johannes Lepsius eski Hristiyanlığın agapesini düşünüyor şu an. Ama nasıl? Aşağıdaki sevgi töreni ruhla değil, vahşi vücut hareketleriyle sağlanıyor. Anlamıyor Lepsius. Bu arada küçük kapıdan birkaç kişi daha girdi içeriye. Su testileri, yemek dolu tencereler, hatta giysi parçaları var ellerinde. Önüne getirilen bu eşyalara üflüyor Şeyh Ahmet. Böylece şifa kazanmış oldular. Verilen aradan sonra zikre yeniden devam edilecek. Bu kez daha yoğunlaşarak hem de. Burada dört sayısı kutsal, o nedenle aralarla dört kez tekrarlıyorlar. Son zikrin şiddeti ve hızı öylesine dayanılmaz ki Lepsius zaman zaman deniz tutmuş gibi gözlerini kapıyor. Son zikir doruğuna ulaşırken merdivenlerde oturmuş yüzü seyiren zayıf yaşlı adam aniden ayağa fırlayıp aşağıya iniyor. Azgın bir topaç gibi kendi etrafında dönmeye başlıyor. Sara nöbeti geçirip yere yığılasıya kadar sürüyor bu. Papaz arkasında oturan doktora dönüyor. Nesimi Saralı adamın yardımına koşmayacak mı acaba? Ne var ki Sorbon'da okumuş şık adam da kendinde değil. Bedeninin üst tarafı daireler çizmekte, gözleri boğulmuş. Küçük İngiliz bıyığının altındaki dudakları arasından uzun süre bastırılmış La ilahe illallah çıkıyor zar zor. Papazın huzursuzluğu uç noktasında. Fakat hoşnutsuzluğu sadece onun yabancı ve barbarca bulduğu şeyden ileri gelmiyor. Aynı zamanda insanların tanrısallık içinde sarhoş oldukları böyle bir olayla başa çıkamadığı için tutuk bir utanç duyuyor. Bu derin mahcubiyet bütünüyle yabancı dünyanın en içine, şeyhin kabul odasına girdiğinde de devam ediyor. O zamanlar Enver Paşa'nın karşısındayken şimdikinden daha endişeli değildi. Ne var ki Şeyh Ahmet onu son derece dostça karşılayıp Nesimi ile halifelerinden Bursa Türbedarı, Rıfat Bereket Ağa, genç şeyh ve piyade yüzbaşısı toplanmış. Duvarın kenarlarına konmuş alçak divanlardan başka oturacak yer yok. Şeyh Ahmet papazı hemen yanında yer gösteriyor. Johannes Lepsius da ötekiler gibi bağdaş kurarak oturmak zorunda. Yaşlı Ahmet tecrübe ve olağanüstü bir dinginliğin egemen olduğu gözlerini konuğa çeviriyor. Kim olduğunu ve bize geliş nedenini biliyoruz. Seni anlayabileceğimizi umduğum gibi senin de bizi anlayacağından kuşkum yok. Belki de kardeşimiz Nesimi sana burada kendimizi sözden çok kalpten kalbe temasa bıraktığımızı anlatmıştır. Öyleyse kalplerimizin ne durumda olduğuna bir bakalım. Alman'ın ceketinin önü kapalı. Şeyh Ahmet beyaz elleriyle çözüyor düğmeleri. Özür dilercesine gülümsemekte. Birbirimize yakınlaşalım. Johannes Lepsius Türkçe ile Arapçayı oldukça iyi konuşup anlıyor. Ne var ki Şeyh Ahmet bu iki dilin karışımından oluşmuş ağır bir üslupla konuşuyor. Özellikle zor ifadelerle Nesimi çevirmenlik yapmakta. Doktorun çevirisi şöyle. İki türlü kalp vardır. Biri etten olandır. Öteki ise etten olanı kokunun gülü sarmaladığı gibi sarmalayan gizli ilahi kalptir. İşte bu ikinci kalp bizi Tanrı'ya ve insanlara bağlar. Aç lütfen. Belki de 80 yaşındaki adamın ağır gövdesi papaza doğru eğiliyor itinayla. Küçük bir hareketle kendisi gibi gözlerini kapamasını istiyor Lepsius'tan. Alman sakin, daha biraz önce sıkıntı veren kemirici susuzluk yok olmuş. İndirdiği göz kapaklarının arkasında kendisini toparlamak ve Ermeniler uğruna giriştiği mücadelenin nedenlerini hazırlamak için kullanıyor zamanı. Tanrı mucizevi biçimde belki de hiç düşünmediği yanlışlar bulacağı bu yere gelmesini sağladı. Monsenyör Save'nin Almanların ya da tarafsızların değil, bizzat Türklerin aracı olması yönündeki dileği bu saçma dilek şimdi gerçekleşebilirlik kazanmış durumda. Lepsius gözlerini yeniden açtığında yaşlı şeyhin yüzü sıcak güneş ışığı gibi görünüyor. Şeyh kalp denemesini sonucuna ilişkin hiç söz etmeden papaza kendisine nasıl yardımcı olabileceklerini anlatmasını rica ediyor. Önemli konuşma başladı. Johannes Lepsius önceleri Türkçe sözcükleri arayıp bulurken son derece yavaş ve beceriksiz. Gerekli kavramları söylemesi için sık sık Doktor Nesimi'ye bakıyor yardım istercesine. Bu saygın tekkede Şeyh Ahmet'in büyük iyiliği sayesinde bir Hristiyan ve yabancı olarak bulunuyorum. Zikre bile katılmama izin verildi. Tanrı'ya ulaşma çabanızın içtenliği ve coşkusu kalbimi sevinçle doldurdu. Bilgisiz bir yabancı olarak kutsal geleneklerinizin içsel anlamlarını kavrayamasam da ne kadar dindar olduğunuzu hissediyorum. Ama tam da bu dindarlık ve sofuluğu göz önüne alınca ülkenizde olanlar, olabilenler daha korkunç görünüyor bana. Genç şeyh soru sorarmış gibi gözlerini yukarı kaldırarak babasından konuşma izni alıyor. Senin uzun yıllardan bu yana Ermeni milletinin yakın dostu olduğunu biliyoruz. Johannes Lepsius, dostun da ötesinde bütün yaşamımı, bütün gücümü Ermeni milletine adadım. Genç şeyh ve bütün bu olup bitenler nedeniyle bizi suçluyorsun. Johannes Lepsius, ben yabancıyım. Yabancıların hiçbir zaman hiçbir yerde suçlama hakları yoktur. Ben sadece olanlardan yakınmak ve öğütlerinizi, yardımlarınızı rica etmek için buradayım. Genç şeyh törensel sözlerle sakinleşmeyen açık bir inatçılıkla, buna rağmen olanlardan Osmanlı olarak hepimizi suçluyorsun. Johannes Lepsius, halklar çeşitli kesimlerden oluşur, hükümet ve organlarından, hükümeti destekleyen sınıflardan ve muhalefetten. Genç şeyh, peki bu kesimlerden hangisini sorumlu tutuyorsun? Johannes Lepsius, ilişkilerinizi 20 yıldır iyi tanırım. Ülkenin iç kesimlerinde de hükümet liderlerinizle görüşmeler yaptım. Tanrı yardımcım olsun ama söylemek zorundayım. Masum bir halkın yok edilişinin sorumlusu sadece onlardır. Türbedar, acımasız gözleri eriyip gitmiş fanatik yüzüyle başını kaldırıyor. Kişiliği ve sesiyle odaya hemen egemen olmuş durumda. Peki hükümetin suçu kimde? Johannes Lepsius, soruyu anlayamadım. Türbedar, öyleyse başka bir soru sorayım. Osmanlılara Ermeniler hep savaştılar mı? Yoksa barış içinde bir arada yaşadıkları bir dönem oldu mu? İlişkilerimizi biliyorsun, öyleyse geçmişimizi de bilebilirsin. Johannes Lepsius, benim bildiğime göre büyük katliamlar geçtiğimiz yüzyılda başladı. Berlin konferansından sonra. Türbedar, böylece ilk sorumu yanıtlamış oldun. O kongrede siz Avrupalılar imparatorluğun iç yaşamına karıştınız. Reformlar talep ettiniz. Tanrımızı ve inancımızı ucuza satın almak istediniz. Ermeniler de sizin seyyar temsilcilerinizdi. Johannes Lepsius, bu reformları acilen talep eden Avrupa'dan çok zaman ve yaşamın gelişimi değil miydi? Güçsüz ve faal bir halk olarak Ermenilerin bu reformları istemeleri anlaşılır değil mi? Türbedar, öfkeli, bütün odayı öfkesiyle dolduruyor. Fakat biz reformlarınızı, gelişmelerinizi, faaliyetlerinizi istemiyoruz. Biz Tanrı'yla yaşamak, içimizdeki Tanrı'ya ait güçleri geliştirmek istiyoruz. Sizin iş ve faaliyet dediğiniz her şeyin aslında şeytan olduğunu bilmiyor musunuz? Bunu kanıtlayayım mı? Kimya elemanlarının niteliği üzerine yüzeysel bazı bilgilere sahipsiniz. Peki ama bu yetersiz bilgilerinizi pratiğe uyguladığınızda sonuç ne oluyor? O rezil savaşları yürütebilmeniz için zehirli gazların üretimi. Ya uçaklarınız, onlar daha mı farklı? Kentleri havaya uçurmak için hizmetinizde. Savaşlar arasındaki zamanlarda da yoksulluğu çabucak yağma edebilmeleri için tefeci ve aferistleri taşıyor. Bütün bu şeytani huzursuzluğumuz yıkım ve imhayla sonuçlanmayan faaliyetin olmadığını gösteriyor. O nedenle eski yoksulluğumuz ve itibarımız içinde yaşayabilmek amacıyla sizin kültürünüzün reformları, gelişmeleri ve yararlarından kolayca vazgeçebiliriz. Yaşlı Şeyh Ahmet konuşmayı uzlaştırma niyetinde. Tanrı içeceğini sayısız bardağa döktü ve hepsi de çeşit çeşit. Türbedar son derece derin nefretini yöneltebileceği uygun hasmı bulduğuna inandığı için hala sakinleşemiyor. Bu kanlı haksızlığın suçu hükümette diyorsun. Fakat gerçekte bizim hükümetimizde değil, sizinkinde. Çünkü bu hükümet sizin ülkenizde eğitildi. Onu kutsal değerlerimize karşı giriştiği caniyane mücadelesinde siz desteklediniz. Bugün uyguladıkları sizin öğretiniz, sizin inançlarınızdır. Buna göre uğrunda mücadele ettiğin halkın kaderinden Osmanlıların değil, Avrupa'nın ve uşaklarının sorumlu olduğunu kabul etmelisin. Ermenilere iyi oluyor. Çünkü o asi canilerin ülkeye geri gelmelerini isteyen, onları teşvik eden, yandaş olan onlardı. Şimdi ise bu kişilerce yok ediliyorlar. Burada Tanrı'nın parmağı olduğunu görmüyor musun? Sizler ve öğrencileriniz gittiğiniz her yere yıkımı taşıyorsunuz. İsa peygamberin dinini iki yüzlüce kabul ediyor görünmenize rağmen, ruhunuzun derinliklerinde sadece maddenin hissiz güçlerine ve ebedi ölüme inanıyorsunuz. Kalpleriniz öyle sönük ki içindeki kullanılmadan kuruyan Tanrı güçleri üzerine hiçbir şey bilmiyorsunuz artık. Evet, dininiz ölüm olmuş. Bugün bütün Avrupa'da ölümün orospusu durumunda. Yaşlı şeyh sert bir bakışla ölçüyü kaçırmamasını emrediyor türbedara. Sonra teselli edercesine, yatıştırırcasına elini okşuyor papazın. Her şey Tanrı'nın istediği gibi olur. Genç şey, doğru efendi. Bugün ülkemizde egemen olan milliyetçiliğin Avrupa'dan gelen yabancı bir zehir olduğunu inkar edemezsin. Daha birkaç on yıl önce halklarımız peygamberin bayrağı altında barış içinde yaşıyordu. Türkler, Araplar, Kürtler, Lazlar ve başkaları. Kur'an'ın ruhu kanın dünyavi farklılığını dengelemekteydi. Bugün gerçekten de şikayet etmeleri gerekmeyen Araplar da milliyetçi kesilip düşmanımız oldular. Yaşlı şey, milliyetçilik insanların kalbinden sökülüp atılan Tanrı'nın geride bıraktığı yakıcı boşluğu dolduruyor.